Kırmızı Bono'dan herkese tekrar tekrar tekrar merhaba. Neden tekrar tekrar? Çünkü sayısız defa bu kaydı almayı denedik ve sayısız defa bize engel olundu. İnternet olsun, kulaklık olsun, Zoom'un çökmesi olsun, bilgisayarımızın crash etmesi olsun. Her türlü probleme göğüs gerdik ve şu an buradayız. Dış mihrakların oyunu olarak biz engellenmeye çalıştık. Rütük bizi banlamaya çalıştı. Ama biz uzun bir aradan sonra Call Me By Your Name gibi çarpıcı bir filmle tekrar karşınızdayız. Ve bugün bu film konuşulacak ve Spotify'a yüklenecek. Ben Kutay, yanımda da...
Ben Arda, her zaman olduğu gibi. Yani bu 5. tek, yanlış saymadıysam, ya 4 ya 5. Gerçekten yani dünden beri uğraşıyoruz. Çıkmadık, problem kalmadı. Hem benden kaynak olsun hem Kutay'dan kaynak olsun. Bu kadar uzun aradan sonra bir de bu benim için bu kadar uzun bir çaba oldu. Artık umarız bu güzel film hak ettiği bölümü bu sefer çekebiliriz. Yani cidden dalgasına geçiyorduk da iki tek önce dış mihraklar falan filan diye. Gerçekten bir şey var yani. Hiçbir bölümde böyle bir sorun yaşamamıştık abi. Kaç oldu bu? Kaçıncı tekteyiz?
Ben gerçekten Rütü'nün bizi banlamaya çalıştığını yavaş yavaş düşünmeye başladım. Dış mihrakların zaten oyunlarını söylemeye gerek yok. Türk yani ekonomimizin durumuna bakarsak dış mihraklar zaten yapacağını bize çoktan yapmış. Şimdi bir de yetmedi, bizim gibi küçük yayıncılara da el attılar. İşte bu dış mihraklar çok kötü. Neyse.
Kazanacağımız bir doların da peşindeler. Ama yok yani. Bütün bir iş olduğuna eminim yani. Türkiye'de homoseksüellik konuşulması karşı dilleri var yani arkada. Engelleyip duruyorlar bu çekim almamızı. Neyse bakalım ama başlayalım yine de.
Bu arada
İkinci teklem.
Bu arada biz bu yayınlardan tabii ki para kazanmıyoruz. Az önce Arda evet, bir dolarımızın peşine düştüler dedi.
Kazansak yani evet.
Bir dolar bile kazansak gerçekten her yayın. Tahmin edeceğiniz üzere biz de durmazdık yani dolar böyle artarken.
Evet evet. Yani ben o doları alıp çarşılayıp duvarıma asardım yani buradan bir dolar kazansam. Herhalde birkaç yıla olurdu bayağı bir. Neyse bunları geçelim de. Başlayalım. Direkt normal film hakkında konuşmaya artık. Şimdi spoilersız konuşacağız. Belli bir süre izlemeyenler de kalabilir.
Neden Call Me By Your Name? Neden Trainspotting
neden Call Me
değil?
By Your Name? Neden değil? Evet. Geçen bölümün sonunda Trainspotting dedik, çekmedik. Geçen bölümden bu yana bayağı bir şey oldu. Yani sırf bizim hayatımızda değil, dünyada da bayağı bir şey oldu. Bizim hayatımızda özel ne oldu? Üniversite sınavı oldu. Benden kaynaklı. Kutay'ın da üniversitesi başladı. Falan filan. Bir de araya pandemi gelince yani biz bayağı uzun süre bu Trainspotting bölümünü çekmedik. Konuştuk ama çekmedik. Ondan sonra herhalde podcast'ı çekmeyecektik. Ama bir akşam Kutay'la oturduk. Call Me By Your Name'i izleyelim dedik birlikte. Filmi çok sevdik. Konuşmak istedik. Call Me By Your Name nedeniyle devam ediyoruz bu podcast'ı. Yani aslında Trainspotting yerine Call Me By Your Name olması kötü değil, iyi alamet oldu. Podcast'ı çekmeye devam ettik bu film sayesinde.
Peki Arda bana cevap ver. Niye Call Me By Your Name'i izledik biz o gün? Niye?
Niye izledik? Bir adam var, bir cengaver. Her yerde görüyoruz artık. Timothée Chalamet. Fransız asıllı Amerikan oyuncu. Kendisinin zaten yani bayağı büyük hayranıyız. Seviyoruz. Ondan da ziyade şimdi yeni gelecek 2020 Dune filmi. Ben Dune'u okudum. Kutay'a da öneriyordum uzun süre. Kutay yine Timothée Chalamet'in oynadığı Dune filminin trailerını izleyince coştu. Başladı Dune okumaya. Dune'u da çok sevdi. Trailer'ı da, filme de coştu. Timothée'ye de coştuk. İzledik, doyamadık. Call Me By Your Name'de de izledik. Şimdi karşınızda bölüm çekiyoruz.
Evet, ben Dune'un trailer'ını izledim. Villeneuve'un çekeceği, Denis Villeneuve. Yani şu anda benim herhalde en sevdiğim yönetmenlerden, yani en sevdiğim yönetmen olmasa da hani ilk üçte falandır herhalde. Yani şu anki yönetmenler içinde. Ve ben neden Dune okumamışım, kafamı duvarlara vura vura bitiremedim. Ama sonunda şu an Dune okuyorum ve bugün Dune'u övmeyeceğiz. Ama büyük ihtimal Dune filmi çıkacak ve biz Dune filmini izleyip podcast'ini çekeceğiz. Çünkü Dune,
evet.
Dune çok çok başka bir şey. Herkes de okusun. Neyse. Şimdi
neyse,
call me by your name. Call me by your name.
Başlayalım bakalım. Call me by your name. Ya biz hep bu podcast'te çok yani sevdiğimiz, severek izlediğimiz, size de bu yüzden önerdiğimiz filmleri koymak istiyoruz. Call Me By Your Name'de hem Timothée Chalamet, Armie Hammer oyuncu kadrosu hem de yönetmen Luca Guadagnino, yanlış telaffuz etmiyorsam soyadını. Yani çok iyi insanların bir araya gelerek oluşturduğu bir film. Zaten çok iyi bir kitaptan da uyarlama. Yani bize aşkın ne olduğunu, cinsel nedenle alakalı olmadığını, cinsellikten öte bir şey olduğunu, hislerin ne demek olduğunu, duyguları çok çarpıcı ve çok güçlü bir şekilde anlatan harika bir yapım. Call Me By Your Name. Ben böyle özetlesem ilk birkaç cümleyle, sen ne dersin film hakkında?
Senin bu dediklerine kesinlikle katılıyorum. Yani dediğim birçok şeye katılacağım tabii zaten bu noktada herhalde ama evet. Üstüne ekstra söyleyebileceğim. Yani ben hani bunu önceki kayıtlarımızda da söyledim. Tekrardan söyleyeceğim. Kendimi tekrara düşmüş gibi hissediyorum şu an ama siz bu zaten ilk defa. Evet. Neyse. Şöyle. Ben sinemanın son geldiği noktada sürekli yüksek tempoda ve sürekli diyalogların hızlı hızlı aktığı filmleri izlediğimizin hani farkındasınızdır ve hani bunları izliyoruz. Özellikle Nolan filmlerinin mesela temposu çok yüksek olur. Çok iyi filmler olmakla birlikte çok yüksek tempoda giderler. Diyaloglar çok hızlı akar. Yani sinema buraya doğru gitmeye başladı. Ama bunun aksine Call Me By Your Name bir kitap gibi. Ben Paul Thomas Anderson'ın filmlerinde de bunu hissederim. Yani onda bu kadar diyaloglar kısıtlanmaz ama hani bir kitap gibi sana o filmi sunar ve sana o filmi o şekilde anlatır. Onun yanında ben hani bu filmin bu düşük temposuyla yavaş yavaş işte bütün 1980 İtalya'sını çekmesini, işte karakterlerimizin günlük hayatını çekmesini, birbirlerine duydukları sevgiyi çok güzel bir şekilde göstermesini, ondan sonra güzel yazılmış diyaloglar da var bu arada. Hani zaten son podcast'imizin ana konusu olacak. Son 10 dakikadaki bir monolog var. Onu zaten geleceğiz. O zaten çok iyi ve ona kadar Luca Guadagnino çok güzel hazırlamış seyirciyi. Ondan sonra zaten oyunculuklar falan her şey çok, ben hani oyunculuklara hayran kaldım. İki ana karakter de Elio'da, Oliver'da, Timothée Chalamet ve Armie Hammer yani Oscar'a aday olmuşlar zaten. Bir de bu film en iyi uyarlama senaryo Oscar'ını kazanmış. Çünkü bir kitaptan uyarlama. Yani ben filme bayıldım ve ekstra sana topu atmadan önce şey demek istiyorum. Benim izlediğim en iyi romantik film olabilir. Çok hani sade değil ve gerçekten hani hani ilişki bazındaki sadeliği işlemesiyle benim en beğendiğim filmlerden biri de olabilir yani.
Evet. Ben de katılıyorum. Benim de herhalde izlediğim en romantik filmdir. Bir de şunu eklemek istiyorum. Yani Kutay'ın yani günümüz filmlerindeki tempodan bağımsız olarak ne kadar sade bir anlatım tarzı olduğunu, bunu ne kadar güzel yansıttığının çok iyi bir örneği gerçekten. Artık sinema bambaşka bir sanat dalı. Elinizde bir kamera var ve istediğiniz her görüntüyü çekebilirsiniz. Böyle bir özgürlüğünüz varken bunu sonuna kadar kullanan ve çok iyi kullanan bir yönetmen Luca Guadagnino. Yani kendisi tek bir sahneyle gerçekten günlük hayattanmış gibi hissettirdiği çok kısa ve öz diyaloglarla size yani çoğu filmde rastlayamayacağınız kadar sade ve sakin ama bir o kadar da etkili ve çarpıcı görüntüler izletebiliyor. Yani zaten siz son 10 dakikalık monolog tamamen harika bir diyalogun sonucu oluşmuş bir monolog. Çekimlerden apayrı fakat 10 dakikalık monoloğa kadar anlatımın ne kadar çekimlere dayalı olduğunu, görüntüye dayalı olduğunu ve bunun ne kadar güzel yapıldığını da fark edersiniz. Gerçekten bir yakın zamanlarda çektiği 2020 yapımı Suspiria filminde de bunu görüyorsunuz. Görüntüyü çok güzel kullanan ve anlatmak istediğini bu şekilde çok iyi anlatan bir yönetmen Luca.
Bu Suspiria ne kadar iyi.
Evet, onu da konuşuruz sonra. Konuşacak ne iyi şey var yani. Bayağı iyi adamlar bunlar arkadaşlar. Bir Dion diyoruz, bir Suspiria diyoruz. Bir Beautiful Boy deriz. Yönetmenler, oyuncular hepsi Call Me By Your Name dışında da çok iyi yapımlara imza atmış insanlar. Yani bu filmde emeği geçen insanları da araştırırsanız, başka yapımlarını izlerseniz yani bayağı beğeneceğinizi düşünüyorum ben.
Peki benim sana bir sorum var. Sorum şu. Beautiful Boy dedim.
Evet.
Benim orada bir dikkatimi çektin. Soruyorum. Bu Timothée Chalamet Dune'da oynuyor. Bu filmde oynamış. Beautiful Boy'da oynuyor. O da çok güzel bir
Evet.
film. Oyunculuğun gerçekten
Gitmiş.
öne çıktı. Lady Bird'da oynuyor. Bu herif şanslı mı şimdi? Bu herif niye bu filmlerde oynuyor?
Yani bu herif gitmiş Red Carpet'te Margot Robbie'ye atlamış. Yani bu adam. Ne bu adam böyle? Yani bir 5 ay önce kim bu ya deyip duruyorduk biz. Ama ya cidden Timothée Chalamet'in oynadığı filmleri izlerseniz bu adam yani kazanma peşinde olan bir adam değil. Basit bir adam değil. Gerçekten oynadığı her rol hem hazırlanması olsun hem psikolojik olarak bir insanın yeterliliği olsun. Çok zorlayıcı roller. Çok güzel roller, çok güçlü roller. Beautiful Boy öyle. Dune'da oynayacağı Paul karakteri öyle. Call Me By Your Name'de oynadığı Elio karakteri öyle. Hani ben röportajlarda Elio karakterinin hazırlanma sürecini bile izlediğimde hayran kaldım Elio'nun azmine, kararlılığına. Armie Hammer anlatıyor. Timothée Chalamet'in başrolü paylaştığı diğer oyuncu. Sahne aralarında İtalya'da gezerken Armie Hammer, Timothée Chalamet'e oturup Elio rolü için piyano ve İtalyanca çalışmış sabah akşam. Yani gerçekten oynadığı her rol çok zor, çok iyi bir hazırlanma süreci gerektiren ve aynı zamanda çok iyi sahnelerde ortaya çıkarmanız gereken, çok iyi oyunculuklar gerektiren roller. Yani bu adam elini taşın altına koyduğu sürece yani tabii ki de çok iyi rollerde oynamaya devam edecek, çok iyi sahnelerde oynamaya devam edecek. Umarız da bu güzel kariyerini bu şekilde sürdürecek. Yani şu an beklediğimiz 2 tane film var çok büyük yönetmenlerden. Villeneuve'un Dune'u ve Wes Anderson'ın yeni çıkacak filmi. Bu ikisinde de Timothée Chalamet oyuncu olarak mevcut ve boşu boşuna orada oyuncu olarak oynamıyor. Gerçekten büyük uğraşlar sonucunda, zorlu rollerin sonucunda ününü kazanmış. Yerini hak eden bir oyuncu. Kesinlikle.
Ağzına sağlık.
Evet.
Ne var sırada?
Sırada. Arkadaşlar kısaca geçtik yani spoilersız olarak. Yönetmenden bahsettik, oyuncudan bahsettik. Artık bu dakikalardan sonra spoilerlı incelemenin vakti geldi bence. Sen daha bir şeyler katmak istemiyorsan benim aklımda çok bir şey yok.
Ben daha bir şey spoilersız hani söylersem kendimi biraz tekrar etmiş olurum hani.
Evet, bana da öyle geliyor. O zaman arkadaşlar ya bu dakikadan sonra filmi izleyenlerle beraber olalım ya da izlemeyeceğim sizi dinleyeyim diyenlerle spoilerlı incelemelere geçelim. Abi neyden bahsetmek istersin? Öncelikle hangi sahnelerden rahatsız edici sahneler, güzel sahneler, son monolog?
Rahatsız edicilerden ben tekrar hatırlamak istemiyorum. Yani en azından ben rahatsız oldum özellikle. Onları
Evet.
tekrar değinmeyi çok istemiyorum. Neden bahsedeyim? İşte bence bir kere mekan seçimi. 1980 İtalya'sı.
Evet,
Gerçekten
zaman
hani
seçimi, evet.
İtalya ve o seçilen köy o kadar güzel. O köy gibi bir yer. Şimdi köy demek doğru olmaz ama o yer o kadar güzel ki. Hani zaten görselliği çok yukarı taşımış. Hem de tarihsel olarak da şu an tam hatırlayamıyorum ama aralarındaki konuşmalarda geçiyordu. Orada İkinci Dünya Savaşı'ndan, Birinci Dünya Savaşı'ndan da şeyler var. Güzel, yoğun bir yer. Hani bence hani, mekan seçimleri bence filmde ikisinin arasındaki ilişkiyi vermede gerçekten çok etkili bir element olmuş. Çok etkili bir nasıl diyeyim komponent olmuş.
Yani Kutay İtalya'dan geride. Kutay'ın söylediği her şeye katılıyorum. Ben İtalya'dan başka bir şeye değinmek istiyorum. Arkadaşlar bu film 1980'lerde geçiyor ve İtalya gibi bir ülkede geçiyor. Ne kadar Avrupa ülkesi olsa da Akdeniz kültürünün benzerlikleriyle bize yakın bir ülke İtalya. Kültürel olarak, tabuları olarak bize benzer bir ülke. Öyle bir zamanda, öyle bir koşullarda ve öyle bir toplumda bir homoseksüel ilişkiyi inceliyoruz. Ve de birbirine aşık olan bu iki karakterin yaş farkı da epeyce. Yani filmde Armie Hammer'ın, Oliver'ın, Timothée Chalamet'in, Elias'ın arasında yaşayanları izlemek gerçekten birazcık rahatsız edici. Homoseksüelite ilişkinin dışında gerçekten de ciddi bir yaş farkı var aralarında ve yani yönetmen size yani o kadar rahatsız edici unsurun, o kadar olağan dışı unsurun arasında hala şunu hissettirebiliyor. Hatta bu insanlar gerçekten birbirlerini seviyorlar. Aşk dediğim böyle bir şey olmalı dediğiniz o romantik duyguları size yaşatabiliyor. Böyle engelleri olmasına rağmen filmde bu duyguları anlayabilecek düzeye gelmeden önce yıkmanız gereken bu bariyerler cidden çok ciddi. Çoğu kişinin zaten rahatsızlık duyacağı bir filmdir bence. Fakat bunlara rağmen size çok güzel bir şekilde bu duyguları aktarabiliyor. Bence bilerek yapılmış bir şey yönetmen olarak ve yönetmenin bilerek seçtiği bir şeyle yönetmen olarak da bunun üstesinden gelip çok iyi bir şekilde de yapmak istediğini yapmış.
Dediğin gibi 1980 İtalya'sı hani böyle bir ilişki bence de hazır olmayan bir İtalya daha ama hani mesela şeyi hani burada en basitinden şeyi bile görebiliyoruz. Elio'nun ailesi ne kadar modern olsa da ne kadar üst düzey ve yüksek gelirli bir aile olsa da annesi evlerine gelen ve arkadaşları olan gay bir çiftle devamlı dalga geçiyor. Sürekli onlara kız isimleri takıyor ve onun üstünden onlarla dalga geçiyor. Ve hani suratlarına karşı tabii ki öyle, onu sergilemese de arkalarından sürekli onlarla bir dalga geçme. Hani onun ne kadar anormal bir durum olduğunu ve onları bir kıza benzetiyor sürekli. Yani aslında öyle bir kadının bile daha hazır olmadığı bir durumda
Evet.
böyle bir olayı anlatıyor.
Evet, öyle bir dönemde. Yani bunlardan da yani dediği her şey doğru, hepsine katılıyorum. Zaten filmde olan gerçekler. Katılıyorum ama birazcık saçma oldu. Bunun üstüne şöyle bir faktör de var tabii. Babası ne kadar aynı toplumda yaşamış olsa da, aynı arka plana sahip olsa da annesinden asırlar ileride bir adam. Bizim bulunduğumuz toplumdaki insanlardan da ileride bir adam, arada 30 yıllık bir fark olsa da. Gerçekten babasının anlayışı, babasının bu ilişkilere bakışı, mesela o şey detayı bile çok hoştu. O genç çiftle annesi dalga geçerken babası o genç çiftin aldığı gömleği Elio'ya zorla giydiriyor. Ve onları bir aile olarak iyi karşıladıklarını göstermeye çalışıyor her şekilde. Ve Elio'ya
İkiyüzlülük
da
yapma
zaten
diyor Elio'ya.
evet aynen öyle, ikiyüzlülük yapma diyor. Yani insana insan olduğu için değer veren bir karakter ve yani böyle bir insanın bir aile yapısında olmasının aileyi ne kadar değiştirdiğini de görüyoruz bence. Kesinlikle böyle bir household içinde olmasa, böyle bir aile ortamı içinde olmasa Elio, o anları yaşayacak cesareti kendisinde bulabilir miydi bilmiyorum.
Katılıyorum. Benim de demek istediğim oyunculuklara spoilerlı noktada biraz daha derinden değinmek istiyorum. Oliver karakteri Armie Hammer hani gerçek hayatını bilemem ama hani Oliver'ı o kadar güzel taşımış ki kendine güveni çok yüksek ama bazı noktalarda da çok kırılgan olabilen bir karakteri gösteriyor. Duygusal olarak yaşayacağı şeyleri tam böyle karar veremiyor bazı noktalarda ama gerektiğinde her zaman kendine güvenen ama kibir ve egodan da sıyrılmış bir karakter böyle. Elio da yani bence Elio'nun zaten sinema tabiriyle close-up denen birçok şatı var. Birçok close-up şatı var. Orada öyle oynamış ki Timothée Chalamet. Özellikle mesela son sahnede şömineye baktığı yerde işte
Şömine
evet Oliver'ın evlenme haberini alıyor. Ondan sonra orada o kadar güzel vermiş ki üzüntüsünü ve çektiği acıyı.
sahnesi.
Mükemmel bir oyunculuktu. Bence ikisi de Oscar adaylığı hak etmiş. Diğer adayları bilmediğim için kazanabilirler miydi bilmiyorum ama gerçekten hak edilmiş adaylıklar.
Yani bir de yani tekrar tekrar şaşırıyorum ben Timothy'nin yeteneğine. Armie gerçekten çok iyi bir oyuncu ve Armie şey demiş Timothy hakkında. Timothy'ye öğreteceğin hiçbir şey yoktu demiş çekimler sırasında. Zaten o Kutay'ın da bahsettiği gibi Şövalye'nin sahnesinde daha bir sürü sahnede göreceksiniz. Ne kadar genç yaşına rağmen benim izlediğim en iyi oyunculardan biri gerçekten Timothy.
Benim de öyle. Hani bu kadar genç yaşta böyle iyi oyuncu olan bir de aklıma Saoirse Ronan geliyor. Ama hani onu geçen mesela A Tournament filminde de izledim. Yani o 13 yaşındayken de çok üst düzey bir aktris gibi oynuyormuş. Ve hala o çok üst düzeyde oynuyor. Yani bir Saoirse Ronan'ı biliyorum bu kadar genç yaşta bu kadar iyi oynayan hani günümüz aktörleri açısından. Yani DiCaprio falan mesela örnek verilebilir. Onlar da genç yaşında iyi rollerin ve
Başladı değil mi?
zor rollerin altından kalkmıştır. Ama şu an genç dediğimiz aktörler içinde bu ikisi
Evet.
gerçekten.
Aynen öyle yani. Liderlik bu ikisindedir diye
Evet.
düşünüyorum ben de. O zaman başka neye değin? Ya ben şu anda son diyalog üzerine konuşmak dışında çok bir şey aklıma gelmiyor. Şeftali sahnesi hakkında konuşmak istemem hayalde.
Tabii.
Aklıma yani filmin
Estağfurullah.
o, o yüzden son 10 dakikalık monoloğa ve onun şarkına girmek istiyorum ben. Sen daha bir şey eklemek
O zaman başla baba.
başlıyorum. Ya yani Luca'nın çekimlerinin ne kadar monoton, ne kadar sade gittiğini anlattık size. Ve aslında bu sadelik ve bu monotonluğun güzelliği o son 10 dakikalık çarpıcılıkla birlikte açığa çıkıyor. Yani sizi o son 10 dakikaya öyle güzel hazırlıyor ki yönetmen. Biz o son dakikayı izlememiş olsak bu film hakkında konuşmazdık büyük ihtimalle ve yani güzel olarak da değerlendirir miydik belki ama ortalama bir film olarak kalırdı ikimizin aklında. Fakat aslında filmdeki özü, asıl mesajı o kadar Badire, Şeftali sahnelerini atlattıktan sonra geldiğimiz o noktada Elio'nun ve Elio'nun babasının arasında yaşanan bir monolog var. Bu monologun özü ne? Bu monologun özü size aslında aşkın ve gerçekte bir insanın başka bir sevdiğine duyduğu hislerin cinsellikten, herhangi bir yönelimden ayrı olduğunu, öte olduğunu ve ne kadar değerli olduğunu, ne kadar güzel olduğunu, yaşamak için mücadele edilesi bir şey olduğunu anlatan bir 10 dakika. Ve benim herhalde izlerken en etkilendiğim monologlardan biridir Beyaz Perde'de. Kitapları es geçersem.
Katılıyorum. Hani benim etkilendiğim monologlar açısından hani daha iyi monologlar gördüğümü net söylerim.
Görmüş.
Ama dediğim gibi yani o kadar iyi hazırlamış ki o noktaya kadar. Hani benim için film yine iyi bir film olarak kalırdı. Bir köşemde iyi bir film olarak kalırdı. Ama demezdim ki bu filmi hani Kırmızı Pano'da konuşalım, podcast'imizi
Evet.
alalım. O son monolog benim için filmi seviye atlattırdı diyebilirim. Bir nokta yukarıya taşıdı. Çünkü dediğim gibi yani kişilerden bağımsız bir ilişki içindeki sevginin ve acının sonra yaşanabilecek acıların da ne kadar önemli olduğundan bahsediyor ve hepsinin yaşanması gerektiğinden bahsediyor. Çünkü hayat bir kere gelinen bir hayatta bir kere geliyorsunuz ve bunların hepsini yaşamanız, hepsine göğüs yani acısına da göğüs germeniz gerekiyor. Yaşadığınız güzel anları da yaşamanız ve onlardan keyif almanız gerekiyor o anda. Çünkü o anı tekrar yakalayamayacaksınız. O anı tekrar yaşayamayacaksınız ve o anın değerini bilmeniz gerekiyor. Onu çok güzel anlatıyor. İkisi arasındaki ve bir ilişkide insanların birbirine duyduğu sevgiyi çok iyi anlatıyor. Yani ben mesela yakın zamanda dedemin yani bir sene önce dedem vefat etti ve ondan sonra anneannemin sürekli yani her gün onun için işte üzüldüğü ve onun yanında olamadığı için üzüldüğüne şahit oluyorum. Ve bu bana şeyi çok iyi yani bu bana şeyi hatırlatıyor. Yani ikisi ilişkileri yani ikisi dedem hayattayken şey değillerdi. Sürekli hani böyle beraber o işte işte bir şeyler yapsınlar, beraber sürekli konuşsunlar ama aralarındaki o güçlü sevgiyi, birbirlerine duydukları sevgiyi hissedebiliyordunuz. Özellikle dedemin son zamanlarında daha da hastalandığında yani işte anneannemin ona karşı davranışları ve ona çok yakından ilgilenmesiyle ve yani ikisinin birbirine olan sevgisini çok net görebiliyordunuz ve işte onu kaybetmemiz Aramızda en çok onu etkiledi. Ne kadar hani ben de bazen aklıma geliyor ve hani gözlerim doluyor bazen de ağladığım geceler bile oluyor işte. Çünkü kasketi mesela benim odamda asılı. Ama hani kimse anneannem kadar hani onun şeyini çekmiyordur bence yokluğunu çünkü hani onun hayatı aralarındaki sevgi ve birlikteliğe resmen inşa edilmiş gibi. Yani ben gerçekten başka hiçbir çiftte böyle bir şey görmedim. Hani gerçekten film bana bazı nokta hani özellikle o son monoloğu tekrar izlerken bunları da düşündürttü. Bunları da düşündürtebilmesi bence monoloğun ne kadar güçlü ve hani sinemanın ne kadar insanı düşündüren güzel bir sanat dalı olduğunun da göstergesi bunu. Çünkü hem görsel hem de böyle güzel monologlar üzerinden verebilmesi.
Yani ya kısacası şunu da demek istiyorum. Yani aşk çok güçlü bir şey ama yani en azından bir kişiye hoşlanma boyutunda da olsa aşk kadar ciddi bir boyutta da olsa bir şey hissetmiş olan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, kendi yaşadıklarından bir parça bulabileceği ve bu olayları çok güzel bir şekilde anlatan bir film. Yani keşke böyle bir toplumda ve böyle bir zamanda yaşamasak Call Me By Your Name'i bir homoseksüel ilişki filmi olarak nitelendirmezdik. Ana teması bunun etrafında olan bir film olarak nitelendirmezdik. Bence beyaz perdeye aktarılmış en iyi romantik filmlerden biri olarak nitelendirildik. Ki keşke öyle bir dünyada olsaydık. Gerçekten Kutay'ın da daha önce belirttiği gibi daha önce bu kadar iyi bir romantik film izlememiştim. Ve keza Kutay'ın anneannesi dedesi arasındaki ilişkiyi de içinde barındırıyor olsun. Veya keza herhangi birinin yaşadığı bir ilişkiyi de mutlaka barındırıyordur ve size bu hislere dair her türlü olayı güzel bir şekilde anlatan bir film olduğuna eminim. Benim izlediğim bu konu etrafında yapılmış en katmanlı yapımdı. Yani kesinlikle önereceğim bir
Benim de öyle. Benim de kesinlikle öneririm. Daha var mı bir şey?
filmdir. Benim aklımda bir şey yok. Sen zaten noktayı çok güzel koydun.
O
O
zaman
zaman
kapanışı yapalım.
kapanışı yapalım. Yani tekrardan bizi hala dinleyen var mı dediklerinden ya da umarım ileride şu an yoksa bile umarım ileride olur. Yani teşekkür ederiz hepiniz zaman ayırdığınız için. Biz bundan keyif aldığımız kadar umarım sizin de keyif almanızı sağlıyoruzdur. Çok uzun süredir yeni bölüm getiremesek de şu anda çok iyi bir dönüş yaptığımızı düşünüyorum. Gerçekten çok sevdiğimiz bir filmle. Ben görüşürüz diyorum hepinize. İyi günler. İyi bakın kendinize.
Görüşürüz. Unutmadan bir sonraki bölümümüzde de The Lobster'ı konuşalım. Hem de Netflix'te var. Call Me By Your Name'e benzer bir temada ama farklı bir açıdan ve farklı noktaları ele alıyor. Benim de hayatımda çok önemli yeri olan birinin önerdiği bir filmdir. Bunu farklı noktalardan ele alan bu filmi de izleyelim. Ben de bunu hatırlatarak kapanışı yapmak istedim. Sağlıcakla kalın.